SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 17 Aralık 2025 Çarşamba. Bundan tam 45 yıl önce Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve koruması Engin Sever suikaste kurban gitmişti. Bu suikastlerin failleri hala bulunamadı. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da Şarık Arıyak suikastini inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında ise Bondi'de 15 kişinin öldürülmesine neden olan saldırı sonrası başlayan silah yasaları tartışmasını inceleyeceğiz. Bugün ilk cenaze törenleri yapılmaya başlandı Bondi saldırısının kurbanları için. Bize mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Bondi terör saldırısının mağdurları için ilk cenazeler düzenleniyor. Kanser Konseyi Victoria'nın raporu hastalığın doğum yeriyle bağlantısını ortaya koyuyor. Rusya'nın Ukrayna limanına yaptığı saldırıda 3 Türk gemisi hasar aldı. Bondi terör saldırısının mağdurları için cenazeler düzenlenmeye başlandı. Bu arada polis, hayatta kalan silahlı saldırgana karşı iddianamesini hazırlıyor. Haham Eli Schlanger'ın cenaze töreni bugün Bondi Sinagogu'nun Çabat binasında düzenlendi.
Eli was ripped away from us in the midst of doing what he did best.
Eli en iyi yaptığı işi yaparken bizden alındı. Sevgi ve neşe yayarak halkına sonsuz fedakarlıkla bakıyordu diye konuşan Haham Wolf, Schlanger'ın yaşarken de ölümünde de en yüksek ruhlardan biri olduğunu ifade etti. Haham Eli Schlanger, Bondi saldırısında diğer 14 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Bondi saldırısına hayatını kaybeden 10 yaşındaki Matilda için de dün akşam bir cenaze töreni düzenlendi. 15 kişinin hayatını kaybettiği olayda 10 yaşındaki Matilda saldırganların en genç kurbanı oldu. Törende babası Matilda'nın adını özellikle Ukrayna'dan Avustralya'ya taşınmalarının bir anısı olarak koyduklarını anlattı. Matilda'nın Avustralya'da doğan ilk çocukları olduğunu söyleyen acılı baba, Matilda isminin olabilecek en Avustralyalı isim olduğunu düşünmüştüm diye konuştu. Başbakan Anthony Albanese, Ulusal Parti ve Silah Lobisi'nin direnişine rağmen antisemitizmle mücadelenin silah yasalarını sıkılaştırma mücadelesinde göz ardı edilemeyeceğini söylüyor. Eyalet ve bölge hükümetleri Bondi plajı katliamının ardından silah ruhsatlarını kısıtlamayı ve vatandaşlığı olmayanların silah sahibi olmasını yasaklamayı planlıyor. Saldırı ülkede son 30 yılın en büyük kitlesel katliamı oldu. Anthony Albanese, antisemitizme yönelik mücadelenin silah yasaları tartışması arasında kaybolmayacağını söylüyor.
We'll call all of the legislative responses required if we need to do something more.
Yasal olarak gereken bütün girişimleri yapacağız. Örneğin nefret söylemi konusunda daha fazla bir şey yapmamız gerektiğinde nefret söylemini yasakladık. Yani ne gerekiyorsa yapmaya hazırız diye konuştu Albanese. Terörle mücadele soruşturmasını yürüten emniyet mensupları saldırının ardından ele geçirilen büyük miktarda mühimmatı inceliyor ve olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Sacit Akram ve oğlu Navid, pazar gecesi Bondi plajında Yahudi Hanukkah festivalini kutlayan onlarca kişiye ateş açtı. Avustralya Federal Polis Komiseri Chrissy Barrett, ilk değerlendirmelerinde olayın IŞİD'den ilhamla yapıldığını tespit ettiklerini söyledi. Henüz olaya başkalarının da karıştığını gösteren bir delil bulunmadığını söylüyor. Hazine Bakanı Jim Chalmers, bu mali yıl federal bütçede 5,4 milyar dolarlık bir iyileşme açıklıyor. Üstelik bütçe açığının son 5 yılın en kötü seviyesine düşmesine rağmen. Dr. Chalmers'ın bugün yıl ortası bütçe güncellemesini açıklarken hükümetin ekonomik yönetimini vurgulaması bekleniyor. Geçen yılın yıl ortası güncellemesinde politika kararlarının ileriye yönelik tahminler üzerindeki toplam etkisi kârda 17,5 milyar dolarlık bir fark yaratmıştı. Hazine Bakanı mevcut mali yıl bütçe açığının 36 milyar 800 milyon dolar olduğunu ve bunun seçim öncesi mali projeksiyondan 5,4 milyar dolar daha iyi olacağını söylüyor. İngiltere'de bu yılın başında Premier League zafer gecesinde yapılan geçit töreninde Liverpool taraftarlarının üzerine süren İngiliz zanlı 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Saldırıyı eski bir kraliyet deniz piyadesi olan 54 yaşındaki Paul Doyle gerçekleştirmiş ve Doyle suçunu kabul etmişti. Doğu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde savaşın şiddetlenmesi nedeniyle binlerce mülteci Burundi'ye geldi. Amerika'nın arabuluculuğunda yapılan barış anlaşmasına rağmen Kongo'da çatışmalar tırmanıyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı yaklaşık 64 bin mültecinin sınırı geçerek Burundi'ye kaçtığını ve bu sayıların artmasının beklendiğini söylüyor. Bir mülteci koşullarının çok kötü olduğunu anlatıyor.
We have no sanitary facilities. We have no food or firewood.
Temizlik şansımız yok. Ne yemek var ne ocak. Su da yok ki yıkanmak mümkün olsun. Geceyi açıkta geçiriyoruz. Mesela dün yağmur altında uyuduk. Şu ana kadar da bir şey yemedik diyen sığınmacı açız diye konuştu. Amerikan Başkanı Donald Trump 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasının BBC'de Panorama belgeselinde yayınlanan kurgusu nedeniyle İngiliz medya şirketine 5 milyar dolarlık dava açtı. Florida'da açılan davaya ilişkin belgelere göre Trump, BBC'yi iftira ve ticari uygulamalar yasasını ihlal etmekle suçluyor. BBC davanın açılmasından sonra yaptığı açıklamada kurumun savunma yapacağını duyurdu. Trump BBC'den 7,5 milyar Avustralya doları tazminat istiyor. Kanser Konseyi Victoria yıllık raporunu yayımladı. Bu eyaletin 1982'de nüfus genelinde kanser raporlamalarının başlamasından bu yana en fazla yeni kanser teşhis edilen rapor oldu. Rapor ayrıca ilk kez göçmen topluluklar arasında kanser yoğunluğuyla hayatta kalma sonuçları arasındaki bağlantıya baktı. Yurt dışında doğan birkaç grupta karaciğer, mide, tiroid ve pankreas kanseri oranları daha yüksekken Avustralya doğumlu Victoria'lılar arasında prostat, bağırsak ve melanoma kanseri oranları daha yüksek çıktı. Rapor karaciğer kanserinin Güneydoğu Asya'da doğan Victoria'lıları daha fazla etkilediğini gösteriyor. Türkiye haberlerine bakalım. Rusya'nın Ukrayna'daki iki limana düzenlediği saldırılarda 3 Türk gemisi hasar gördü. Gemilerdeki yangınlar söndürülürken can kaybı ya da yaralanma olmadığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada Karadeniz'deki saldırılara da değindi ve Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmaması gerektiğini söyleyerek bu konuda hem Ukrayna hem de Rusya'ya ikazlarımızı iletiyoruz ifadesini kullandı. PKK'nın fesi ve silah bırakma kararının ardından meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu sürece özgü bir yasal düzenleme yapılabilmesi için bir rapor yazıyor. MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, DSP raporlarını komisyona sundu. Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP ve Yeni Yol Partisi grubunun da raporlarını bu hafta sonuna kadar komisyona sunması bekleniyor. Komisyondan ortak bir rapor çıkması bekleniyor. DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları komisyona sundukları raporun 100 yıllık Kürt sorununun hem Türkiye'de hem de bölgede çözüm reçetesini sunan bir rapor olduğunu söyledi. Hatimoğulları silahsızlanmanın hızlanmasını sağlayacak özel bir yasanın çıkarılmasını bekliyoruz diye konuştu. İstanbul'da dün bir medya kuruluşuna daha operasyon düzenlendi. Gain Media adlı yayın kuruluşuna yapılan operasyonda yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Bu baskın Gain Media'nın sahibi olan şirkete yönelik kara para aklama iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlendi. Gain Media'yı geçen yıl alan Anahat Holding'in 7 şirketi TMSF yönetimine devredildi. İstanbul'da bir idare mahkemesi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protestolara getirilen yasağın hukuka aykırı olduğuna karar verdi. 19-23 Mart tarihlerinde Saraçhane başta olmak üzere birçok noktada eylemlere katılan yüzlerce yurttaş, öğrenci ve basın mensubu gözaltına alınıp tutuklanmıştı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği'nin toplantı ve gösteri yasağını hukuka aykırı bularak iptal etti. Yasak kararının demokratik toplum düzeni için gerekli olmadığı ve kamu yararı amacı taşımadığı belirtildi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Kararın Altaylı'nın YouTube'daki programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömür boyu görevde kaldığı ve seçimsiz bir dönem ihtimalini değerlendirdiği ve bu ihtimalde Erdoğan'ın suikaste kurban gidebileceği veyahut öldürüleceği yönünde tehdit bulunması nedeniyle verildiği kayda geçti. Döviz kuruna bakalım. 17 Aralık döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 28 lira 31 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 56 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün tüm yurtta artık tam bir yaz havası yaşanıyor. Başkent Canberra genellikle güneşli 33 derece. Sydney parçalı bulutlu 26. Melbourne güneşli 32 derece. Adelaide güneşli 34, Perth parçalı bulutlu 26, Hobart genellikle güneşli 29, Brisbane açık 27 ve Darwin ise yağış hafifliyor ancak fırtına ihtimali de söz konusu 38 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 17 Aralık 2025 haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan, yayınımız Nejat Başar'la devam ediyor.
Sayın dinleyiciler, Seda Arcan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numarayı tekrarlıyorum. 0429-99-62-63. Facebook'taki adresimiz de SBS Turkish. Bizi ayrıca cep telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyoruz. İbrahim Bey Melbourne'dan iyi yayınlar demiş. Kolay gelsin diyor. Sydney'de olanları şiddetle kınıyorum demiş. Din ve inanç kurumları adı altında yüzlerce birim, Diyanet, Tarikat, Vakıf ve ilim yayma adı altında bebek yaşından ölüm yaşına kadar kin ve nefret dolu sözde, sohbet ve istişare çalışması yapmaktadır. Çoğu gelişmiş ülkede gelişmemiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'mizde de yönetim birimlerini eleştirmek suç, yoksulluktan, hukuksuzluktan, adaletsizlikten şikayetçi olmak suç, avukatlık zor, gazetecilik ve araştırma suç, yönetime eleştiri yapıyorsan eleştiri yapmak ve aykırı düşünmek bile yarı suç demiş bu dinleyicimiz. Emekli Albay Rumuzu dinleyicimiz, CHP milletvekili ve başkan yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'teki mal varlığını açıkladığı için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması isteniyor. 31 sene olmuş ve de ülkenin cumhurbaşkanı olmuşsun, mal varlığını neden saklıyorsun? 1994 yıllarından önce ev kira paranı Refah Partisi katkı yapıyor mu, yapmıyor muydu? Tabii bu iddiayı ölmeden önce Refah Partisi'nin önde gelen rahmetli Şevket Kazan söyledi. Sayın Erdoğan'ın sesi bile çıkmadı. İnsanın aklına Ecevit'in nereden buldun kanunu vardı. Acaba Erdoğan bunun için mi kaldırdı? Nereden buldun kanununun kime zararı var? Tabii ki yok. Üstelik temiz toplum için faydası var. Ya Allah'ın bildiğini kulundan mı saklıyorsun? 30-35 seneki mal varlığına bak bir de. Şimdiki mal varlığına bak demiş emekli albay Rumuzu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, Vedat Ünlü Bey, sayın başkonsolosumuza ve korumasına Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Evet sayın dinleyiciler, 17 Aralık 1980'de meydana gelen saldırıda 50 yaşındaki Şarık Arıyak ve 28 yaşındaki Engin Sever ölmüştü. 2022'de 1980'de Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu ve koruma görevlisinin suikastlerinden sonra New South Wales polisini arayıp sorumluluğu üstlenen bir kişinin ses kaydı yayınlanmıştı. New South Wales polisi, emniyeti son yıllarda, son 5 yıldır çeşitli inisiyatifler alıyorlar. Biliyorsunuz limanda dalgıç vardı, araştırma yapıyorlardı ve 2022'de de ses kaydı yayınlanmıştı. Şimdi onu dinleyeceğiz.
The attacks are in the retaliation for the injustice done to the Armenians by Turkey in 1915. We are the authors of the above mentioned act.
Right.
We have no connection at all with the so-called Armenian secret army.
Right. Could you just read that out again so I've got it all? Would that be possible?
We are the authors of the above mentioned act. We have no connection at all
right
with the so-called Armenian secret army.
Okay.
And Turkish institutions are our target, the Armenian genocide.
Evet sayın dinleyiciler, daha önce de 2019'da polis sorumluların yakalanmasına yönelik çalışmaları destekleyecek bilgi paylaşanlara verilen ödülü de 1 milyon dolara yükseltmişti. Ayrıca saldırının şüphelilerinin temsili resimlerine ve daha sonra da yaşlandırılmış bir şekilde temsili resimlerini yayınlamıştı. Şimdi Necdet Çimenli'nin mesajını okuyorum. 17 Aralık 1980'de iki kiralı katil niye öldürdüklerini bilmeden iki masum insanı araç içinde Sayın Arıyak, Arıyak ve Sayın Engin Bey'i katlettiler. O günü anlatmam çok zor. Resimlerini Sydney gazetelerinden evvel Tercüman gazetesine basıp ikinci baskı yapıldı. Onlara bir kez daha rahmet diliyorum. Rahmetli Engin Bey'le bir tekne maceramız vardı demiş Necdet Çimenli Bey. Bundan birkaç sene önce de bize röportajda o günleri anlatmıştı, tanık olduğu günleri anlatmıştı. Şimdi onu dinliyoruz. 17 Aralık 1980'deki suikastten kısa süre sonra Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları adlı grup sorumluluğu üstlendi. 2019'da New South Wales polisi suikastin fail veya faillerini yakalatacak bilgi verenler için açıklanan ödülü 250 bin dolardan 1 milyon dolara çıkardı. Suikast Avustralya topraklarında işlenen ilk uluslararası siyasi cinayet olarak da tarihe geçti. O dönemde gazeteci olarak olay mahallinin fotoğraflarını çeken ve sadık dinleyicimiz Necdet Çimenli Bey'i olay gününü konuşmak için aradık.
Bondi Beach'te oturuyordum. Konsolosun evi de Dewarhite'de, bana birkaç kilometre uzaklıktaydı. Sabah erken saatlerde Tercüman Gazetesi'nde çalışıyordum. Yazı İşleri Müdürü aradı. Suikast yapılmış konsolosu. Hemen git resim çek getir dedi. Nasıl fırladım zaten 10 dakika sürmedi. Eve gittim araba yolunda. Holden marka bir 6 silindir arabanın içinde 2 tane masum insan ölü duruyor. Onların nasıl resmini çektim. Dewarhite'den, Stanmore denilen bölgeye nasıl gittim, nasıl girdim karanlık odaya, nasıl yıkadım, bastım ve ikinci baskı yapıldı gazete tabii. Yani korkunç bir sabahtı benim için.
Tanıyor muydunuz başkonsolosu?
Çok sık evlerine giderdim çünkü benim teknem vardı. Ara sıra balık götürürdüm. Engin'le balığa çok giderdik rahmetliyle. Hatta Vatun Bey açıklarında kolunu vatos balığı iğnesini sokmuştu. Hastaneye götürdüm, eli şişti. Yani çok böyle 70'ten beri konsolosun evde resmi resimlerini çeken bendim. Yani Kemal Arıkan Los Angeles'te öldürüldüğü zaman 3-4 tane resmi Sidney Morning Herald'da ben verdim. Yani konsolosluk beni çok severdi ve artı gazeteciliğimin basın kartımın yanında security işleri yapardım. Bankaların para taşıma işi. O zamanlar bu ATM makineleri yoktu. Yani güvenirlerdi bana.
Şimdi yıllar geçti üzerinden ve hala failler bulunamadı. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz Necdet Bey?
Bence mahkemeye de gittim ben. Polis vuranları yakaladı ama sokaktaki oturan sakinler kafalarında mask olduğu için budur yapan diyemediler. Yani ispat etmek çok zordu. Benim kendi görüşüm, o gün ben aracın direksiyonunda olsaydım yol isteyen motosikletlerin üzerine sürerdim arabayı. Ama Şarık Bey de Engin Bey de insan öldürecek, insan yaralayacak kişiler değillerdi. Ama ben olsaydım silahın yönü değişirdi en kötüsünden.
Şimdi Şark Arıyak ve koruması Engin Sever bundan. Onların suikasti toplumu nasıl etkiledi Necdet Bey sizce?
Tabii çok üzüldü. Suç toplumu felaket üzüntü içindeydiler. Bu yani Avustralya'da olan ilk diplomatik cinayet olduğu için mahkemelere gittik. Bir sürü Türkler gittik, takıldık, dinledik. Motosikleti evden 200 metre ileride yolun kenarında buldular. Çalın bir motosikletti. Yani polis çalışkan bir departman ama dediğim gibi Avustralya'daki yasalar ispat etme şansını vermezse ceza uygulayamıyorlar.
Buradaki suikastten sonra Türk ve yani Avustralya'daki Türk ve Ermeni toplumları arasında bir şey oldu mu o dönemde?
Olmadı. Hala onlarla yine dostuz, arkadaşız, görüştüğümüz yerlerde. Yani Avustralya'da Ermeni sorunu diye bizim Türklerin hiçbir sorunu yoktur yani. Olamaz da. Yani bu ülkede 160 küsur ulusun insanı yaşıyor. Tahmin ediyorum Avustralya'da bir Türk Ermeni sorunu olsun.
Ne söylemek istersiniz son olarak Sayın Şarık Arıyak ve koruması Engin Sever için?
O yıllarda yeterli polis koruması yoktu. Mesela altlarında normal bir sedan holden araba vardı. Zırhlı araba yoktu. Efendim polis yoktu. Şimdi koruma altında konsolosluk, konsolosluğun evi. Yani o yıllardaki belki de Avustralya hükümeti düşünemiyorlardı böyle bir şey olacağını ama dünya üzerinde kaç tane diplomat öldürüldüğünü Avustralya polisi, ASIO dedikleri ulusal polis. Yani bunları göz önüne alarak korumayı daha sıklaştırıp daha güzel hale getirebilirdi.
Necdet Bey çok teşekkürler paylaştığınız bilgiler için. Tekrar anıyoruz. Çok teşekkürler Necdet Bey.
Ben teşekkür ederim.
Sayın dinleyiciler, bugün de konsolosun ve korumasının öldüğü yerde tören düzenlendi ve yerel milletvekili Linda Jane Waltz da orada konuştuğu o konuşmasının görüntülerini Facebook hesabımızda bulabilirsiniz. Arkadaşımız Mert Balkan'la oradaydı. Yarın da konuşmasını size sunacağız. Özellikle Bondi'da pazar günü meydana gelen saldırı sonrası 15 kişinin, saldırgan dahil 16 kişinin öldüğü saldırı sonrası tüm bölge tabii çok duygusal bir gelişme. Milletvekili de konuşmasında duygularına hakim olamadı. Onu da sizle paylaşacağız yarın. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.28'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Avustralya'nın gündeminde Bondi'deki saldırı var. Bondi Harry Bay'de Bondi Belediyesi Ahmet El Ahmet'in heykelini yaptırmalı demiş. Suriye'den gelen iyi Müslümandan bahsediyor. Kahramanca, kahramanlığının olduğu yerde heykeli dikilmeli demiş bu dinleyicimiz. O andan sonra birçok kahramanın ortaya çıktığını da söyleyebiliriz. İlk çift var, bir çift var ortaya çıktı. İkisi de öldü. Saldırıda öldü. Daha saldırı başlamadan önce saldırganlara saldırmışlar. Silahlarını ellerine almaya çalışmışlar. Ancak başarılı olamamışlar ve hayatlarını kaybetmişler bu uğurda. Yaralanan polis memuru var. Görme yeteneğini yitirmiş gözünün birinden. Birkaç tane daha saldırgan var. Bir mülteci var. İkinci saldırganın, oğul olan saldırganın silah düştükten sonra koşup silahı uzaklara ittirmeye çalışmış ve ondan sonra yani böyle halk polise teslim olmuş, ellerini şey yapmış, yukarı kaldırıp. Yani bir çok kahramanlık öyküsü çıktı o saldırıdan sonra. Bu arada ulusal hükümette pazartesi akşamı bizim programdan sonra bir araya gelerek silah kurallarını sertleştirme kararı aldı. Ateşli silahların kontrolü denince akla ilk gelen ülkelerden biri Avustralya. Ateşli silahlar yasaları eyaletlerin ve bölgelerin sorumluluğunda. Ulusal Ateşli Silahlar Anlaşması da 1996 Port Arthur katliamından sonra uygulamaya kondu. Kimin ve neden silah sahibi olabileceğine dair kuralların ülke genelinde belli bir standarda gelmesini sağladı. Ancak pazar günü silah ruhsatı olan bir kişi ve oğlunun Bondi'de bir saldırı gerçekleştirmesi sonrası hükümetler kuralların daha da sıkılaştırılmasına karar verdi.
I thought it was fireworks initially. You just don't expect this.
Başta havai fişek sandım. Bondi'de böyle bir şeyi hiç beklemezsiniz diyor Joseph Konchinski. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği Bondi'deki silahlı saldırının tanıklarından biri. Avustralya'da neredeyse 30 yıldır yaşanan en ölümcül silahlı saldırı. New South Wales Emniyet Müdürü Mel Lanyon, olaydan sorumlu olduğu iddia edilen ikilinin baba oğul olduğunu söylerken, Başbakan Anthony Albanese genç adamın Asio tarafından tanındığını doğruladı.
The son first came to attention in October 2000.
Oğul ilk olarak Ekim 2019'da dikkat çekmiş. Başkalarıyla ilişkisi temelinde incelenmiş ve devam eden herhangi bir tehdit veya şiddete başvurma riski olmadığı değerlendirmesi yapılmış diyor. New South Wales Emniyet Müdürü Lanyon, yaşlı zanlı ile ilgili şaşırtıcı bir ayrıntıyı da açıkladı.
The older man was deceased. I'm told that he has had a gun license for approximately 10 years.
Daha yaşlı olan adam ölmüştü. Yaklaşık 10 yıldır silah ruhsatı olduğunu öğrendim diyor. Emniyet müdürü 50 yaşındaki şahsın bir silah kulübüne üye olduğunu ve kendisine ait 6 ruhsatlı silahı olduğunu açıkladı.
We are satisfied that we have 6 firearms.
Dün olay yerinden ve aynı zamanda Kemsey adresindeki arama emrinin bir sonucu olarak 6 ateşli silaha sahip olduğumuzdan eminiz. Balistik ve adli tıp incelemeleri bu sabah bu 6 ateşli silahın o adama ruhsatlı 6 silah olduğunu ve aynı zamanda Bondi'deki suçta kullanıldığını belirleyecek diyor. Ateşli silah yasaları Avustralya'daki eyaletlerin ve bölgelerin sorumluluğunda. Ve Port Arthur katliamından sonra 1996'da kimin neden silah sahibi olabileceğini düzenlemek için uygulamaya geçirilen Ulusal Ateşli Silahlar Anlaşması kapsamında koordine ediliyor. Başbakan bu yasaların tüm dünyada silah kontrolü reformuna örnek olarak gösterildiğini söyledi.
Quite clearly the Howard government's gun laws have made an enormous difference in Australia and
Howard hükümetinin silah yasalarının Avustralya'da muazzam bir fark yarattığı ve gurur verici bir reform olduğu son derece açık. Gururlu olmakta da haklıyız. Parlamentoda iki partinin desteğiyle başarıldı bu diyor. Ancak bazı uzmanlar ve silahsızlanma aktivistlerine göre Bondi trajedisi rehavete yer olmadığını ve iyileştirilmesi gereken çok şey olduğunu gösterdi. New South Wales'da ateşli silah ruhsatı almak için yapılan başvurular silah sicili Gun Register tarafından ele alınıyor. 2018'de bir babanın genç çocuklarını silahıyla öldürüp intihar etmesinden sonra kurallar tekrardan bir incelemeye tabi tutulmuştu. 2018 tarihli SBS News haber bülteninden bir kesit.
The inquest was told that John Edwards had a history of domestic violence and physical and psychological assaults against the women in his life and his many children dating back some two decades. But crucial elements.
Soruşturmada John Edwards'ın aile içi şiddet geçmişi olduğu, hayatındaki kadınlara ve çok sayıda çocuğuna karşı 20 yıl öncesine uzanan fiziksel ve psikolojik saldırılarda bulunduğu anlatıldı. Ancak geçmişinin bu önemli unsurları 2017 yılının ortalarında kendisine silah ruhsatı veren kayıt personelinden gizlendi diyor. Gun Control Australia'dan Tim Quinn, Edwards soruşturmasının ardından önerilen tüm değişikliklerin uygulanmadığını söylüyor ve Ulusal Ateşli Silahlar Anlaşması'nın yıllar içinde zayıflatılmış olduğundan endişe ediyor. Toplayabildiğimiz tüm parçaları toplamamız gerekiyor. Edwards adli tabibinin raporunun ardından bile hala bu yasaları reforme edemedik. Sınıflandırma konusunda reformlara ihtiyacımız var. Hala kategori B altında pompalı ya da manivellalı tüfek alabiliyorsunuz ve bu insanlar sadece avlanmaya gidiyor. Bildiğiniz gibi ülkeye giderek daha fazla sayıda hızlı ateşlenen ateşli silah getiren imalatçı ve ithalatçılarımız var ve bunlar kaçınılmaz olarak yanlış kişilerin eline geçebiliyor. Port Arthur'dan bu yana geçirdiğimiz harika 30 yılı göz önünde bulundurduğumuzda Avustralya'nın bugün geldiği nokta karşısında şok oldum. Dehşete kapıldım ve hayal kırıklığına uğradım diyor. Maya Arguella, Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde hukuk ve kriminoloji uzmanı. Saldırganlar hakkındaki bilgiler, babaya nasıl ve neden ruhsat verildiğini ve oğlunun Ejio ile olan geçmişinin dikkate alınıp alınmadığı konusunda sorular olduğunu söylüyor.
One of the recommendations from the inquest was to actually change the way.
Edwards'ın soruşturmasındaki tavsiyelerden biri de ateşli silahların sınıflandırma şeklinin değiştirilmesiydi. Ve bu da kayıt açısından önem taşıyor. Belirli bir kategoriye giren ateşli silahı kaydettirmek istiyorsanız, bu belirli ateşli silahlara sahip olmak veya bu belirli kategorideki ruhsatı istemek için özel nedenleriniz veya gerçek nedenleri kanıtlayabilmeniz gerekiyor. Sanırım sorulacak soru, Bondi'deki korkunç eylemler gerçekleştirmiş bir kişi için özel nedenin veya bu gerekliliğin ne olduğu. Bu arada silahlı saldırılarla ilgili soruşturma yoğunlaşırken dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Emniyet Müdürü Mel Lanyon, silah sicilinin adil ve kapsamlı bir değerlendirme yapmak için elinden geleni yapacağını ve bu trajediye giden yolda herhangi bir sistemik hata olup olmadığını belirlemek için henüz çok erken olduğunu söylüyor.
There's actually legislation that governs how people have a firearms license. So what I've said so far, and I'm
aslında insanların ateşli silah ruhsatına nasıl sahip olacaklarını düzenleyen bir mevzuat var. Dolayısıyla şu ana kadar söylediklerim ve bu aşamada daha fazlasına giremeyeceğim. Yetkililerin bu adamlardan herhangi biri hakkında çok az bilgisi vardı. Kişinin ateşli silah ruhsatı alma hakkına sahip olduğu ve ateşli silah ruhsatına sahip olduğu belirlendi. Kişinin birkaç yıl boyunca ateşli silah ruhsatı da vardı ve herhangi bir olay yaşanmamıştı diyor. Ancak Tim Quinn bunun olanları değiştirmediğini söylüyor.
But what you can say is we do know they had six guns and they've gone into.
Ama şunu söyleyebiliriz ki 6 tane silahları vardı ve halkın içine girip ateş etmeye başladılar. Bir kişinin 6 silaha sahip olması gerekip gerekmediği çok tartışmalı. Ve bunlar bir çeşit av tüfeği, yüksek güce ve hızlı atış özelliğine sahip. Dolayısıyla bilmediğimiz hususları göz önünde bulundurarak insanları nasıl incelediğimiz ve neye izin verdiğimizi iyileştirmek için hükümetlerin kesinlikle yapabileceği şeyler var diyor. New South Wales Başbakanı Chris Minns, silah yasalarında yapılacak değişiklikleri destekleyeceğini söyledi.
The short answer is yes, we're looking at that right now.
Kısa cevap evet, şu anda buna bakıyoruz diyor. Victoria Başbakanı Jacinta Allen da dahil olmak üzere diğer eyalet liderleri de daha sert kurallar için istekli olduklarını belirtti. Victoria Başbakanı şöyle konuşuyor. Ben de onların söylediklerini yineliyorum. Yasal çerçevenin incelenmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum diyor. Daha güçlü yasalar ulusal kabinenin acil oturumunda görüşüldü ve Başbakan Albanese de planlara öncülük edeceğinin işaretini verdi.
Including limits on the number of guns that can
bireyler tarafından kullanılabilecek ya da ruhsatlandırılabilecek silah sayısına sınırlama getirilmesi, ruhsatların belirli bir süre içinde gözden geçirilmesi. İnsanların koşulları değişebilir. İnsanlar belli bir süre içinde radikalleşebilir. Lisanslar sürekli olmamalı ve tabii ki bu kontrollerin uygulandığından emin olmamız gerekiyor diyor. Sayın dinleyiciler, önümüzdeki günlerde silah yasaları ve bu Bondi katliamı hakkında siyasi tartışmaların siyasi tartışmalara maruz kalacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz. 1996'da Port Arthur Massacre katliamında 35 kişi ölmüş ve 23 kişi yaralanmıştı ve ondan sonra bu Avustralya tarihinin en ölümcül katliamı olarak tarihe geçmişti. O katliamdan sonra dönemin hükümeti, koalisyon hükümeti, John Howard hükümeti hemen silah yasakları getirmişti. Bayağı bir kampanya yapmıştı ve hala Avustralya'nın gurur duyduğu bir yasa. O hatta İşçi Partisi Başbakanı dinlediniz, Albanese, gurur duyulacak bir yasa olarak gündeme getirdi onu. Ve Bondi'deki pazar günkü katliamda o 1996'dan beri Avustralya tarihinin en büyük ölümcül saldırısı olarak tarihe geçiyor. Şimdi Başbakan Albanese'ye yönelik bayağı kapsamlı eleştiriler var. Özellikle antisemitizm konusunda endişeleri dikkate almamakla suçlanıyor. Eski Hazine Bakanı Josh Frydenberg öyle suçladı. Albanese'yi sorumlu olduğunu söyledi. Bugünkü cenaze töreninde basına yaptığı konuşmada. Bu arada John Howard, o dönem başbakan olan, yasaları getiren başbakan da şu anda konuşulan yasaların, silah yasalarının sertleştirme mevzusunun antisemitizme yönelik mücadeleyi gölgede bırakmaması gerektiğini söyledi. Hatta Dışişleri Bakanı Penny Wong da bu konuda yapılacak şeyler olduğunu basına açıkladı biraz önce. Yani önümüzdeki dönemde bu konuda bayağı bir siyasi tartışma dinleyeceğiz gibi görünüyor. Yayınımıza devam edecek olursak, SBS'in 50. yılı kutlamaları için hazırladığımız SBS Türkçe ile 50 yılın hafızası podcast serimizin bu bölümünde Julia Gillard'ın Avustralya'nın ilk kadın başbakanı seçilmesi ve cinsiyet ayrımcılığına karşı yaptığı dünyaca alkışlanan konuşma, karbon emisyonu vergisi, Sydney'deki Lind Cafe rehine olayı, Türkiye'de ise yeni anayasa için gidilen referandum, yetmez ama evet kampanyası, Gezi Parkı protestoları ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi hafızalara kazınan olayları anımsıyoruz. Bu bölümü yayına arkadaşımız Seda Ercan hazırladı.
SBS celebrating 50 years.
Etnik Avustralya olarak yayına başlayan ve bugün 60 ayrı dilde yayın yapan SBS'in 50. kuruluş yıl dönümü için hazırladığımız SBS'de 50 yılın hafızası programımızın bu bölümünde 2010 ile 2015 yılları arasında Avustralya Türk toplumu olarak hafızamıza kazınan olayları ele alıyoruz. Bu dönem modern Avustralya siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri olarak tarihe geçti. İlk uluslar toplumlarının haklarının tanınması, iklim krizine yeni bir bakış açısı getirilmesi ve kültürel farklılıklar konusundaki tartışmaların çeşitlendiği bir dönem yaşandı. 2010'un Haziran ayında Canberra'da bir lider değişimi yaşandı.
I am truly honored to lead this country which I love. I'm utterly committed.
Sevdiğim bu ülkeyi yönetmek benim için onur kaynağı. Halkıma hizmete hazırım diyordu Julia Gillard. Kevin Rudd'ın yerine geçen Julia Gillard, Avustralya'nın ilk kadın başbakanı oldu. Ancak Gillard birkaç ay sonra erken seçim çağrısı yaptı. Galip gelen İşçi Partisi bir azınlık hükümeti kurdu ve ilk iş temel politikalarından biri olarak karbon emisyonlarına vergi getirdi. İşte bu karbon emisyonu vergisi meselesi sonrasındaki 10 yıl boyunca parlamentoda en çok tartışılan politikalardan biri oldu. Aynı dönemde ilk uluslar halklarının Avustralya Anayasası'nda resmi olarak tanınması üzerine tartışmalar ivme kazandı. Avustralya ilk ulusları için yeni bir temsil organı başlatıldı. Avustralya İlk Milletler Ulusal Kongresi. Gillard hükümeti aynı zamanda çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemini vurgulayarak Avustralya Çok Kültürlülük Konseyi'ni kurdu. İkiz Kuleler saldırılarının baş aktörü, El-Kaide grubunun başı, uluslararası terörist Üsame Bin Laden'in Pakistan'da öldürülmesi 2011'e damgasını vuran olaylardandı.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Amerikan Başkanı Barack Obama, Bin Laden'in öldürülmesini böyle duyurmuştu. Ayrıca SBS Radyo'nun neredeyse son 20 yılın en büyük program incelemesini başlattığı yıl oldu bu yıl. İncelemenin ardından programlar 68 dilden 74 dile yükseltildi ve SBS'in dünyanın dilsel açıdan en çeşitli yayıncısı konumunu pekiştirdi. Aynı yıl Libya'da isyancılar Muammer Kaddafi'yi öldürerek iktidarı indirdi. 2012'de Avustralya diğer Commonwealth ülkeleriyle birlikte Kraliçe Elizabeth'in tahta geçişinin 60. yılını kutladı. Ancak bu yıla damgasını vuran Avustralya'nın ilk kadın başbakanının parlamentoda muhalefet lideri Tony Abbott'a hitaben yaptığı çıkış oldu.
I say to the leader of the opposition, I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. I will not. And the government will not be lectured.
Bu adam bana cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı dersi veremez, vermeyecek diyen Gillard, Abbott'ın kendisine yaptığı cadıdan kurtulun, sürtük gibi hitapları hatırlattı. Avustralya siyasetinde kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı ve çifte standartı gözler önüne serdi. Gillard'ın sözleri küresel çapta yankı uyandırdı. 2013'te ise İşçi Partisi'nde bir kez daha liderlik yarışı söz konusu oldu. Daha önce Julia Gillard'a yenilen Kevin Rudd, bu kez Gillard'ı alt ederek başbakan olarak geri döndü. Genel seçime sadece birkaç ay kalmıştı. 2013 seçimlerinde Tony Abbott liderliğindeki Liberal Ulusal Parti koalisyonu, sığınmacı teknelerini durdurma ve karbon vergisini yürürlükten kaldırma vaatleriyle zafer kazandı. İşçi Partisi'nin koyduğu karbon vergisi kaldırıldı. Aynı günlerde Avustralya'da iç ısıtan bir hikaye gündeme geldi. Kırsalda kaybolan 7 yaşındaki bir çocuk, bir kangurunun onu gece boyunca sıcak tuttuğunu iddia etti. Sydney'de Lind Cafe'de 17 saat süren rehin alma olayı faciayla bitti. Rehinelerin bazıları kafeden kaçmayı başarsa da polis baskınında 3 kişi ve saldırgan öldürüldü. Mart ayında Malezya Hava Yolları'na ait bir uçak radardan kayboldu. 239 yolcu ve mürettebat Güney Çin Denizi üzerinde adeta sırra kadem bastı. Yolcular arasında Avustralyalılar da bulunuyordu.
This declaration is by no means the end. We will forge ahead with the cooperation and assistance of the governments of China and Australia.
Malezyalı yetkililer Avustralya ve Çin'le birlikte çalışacaklarını açıklıyordu. Ancak aradan 11 sene geçtikten sonra kayıp uçağın gizemi halen çözülebilmiş değil. 2014 yılında SBS Avustralyalıları Brezilya'daki Futbol Dünya Kupası için bir araya getirdi ve radyo Dünya Kupası sırasında 15 farklı dilde yorum yaptı. Türkiye 2010'a Ergenekon ve balyoz davaları, Kürt açılımı ve referandum ihtimali gölgesinde gergin bir şekilde girerken ortamı yumuşatmaya Tarkan'ın haftalarca liste başı olan şarkısı bile yetmiyordu. Türkiye'nin 6. halk oylaması olan 12 Eylül 2010 referandumu işte böyle gerilimli ve hassas bir süreçte yapıldı. Referandum paketi anayasal değişiklik öngörüyordu. Bu arada yetmez ama evet diyenler de vardı. 2011'deki genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidarını sürdürdü. Bu sırada yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 64. Cannes Film Festivali'nde Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle jüri büyük ödülünün sahibi oldu. İstanbul Taksim'in ortasında bir park ve bu parka iş makinelerinin girdiği 27 Mayıs 2013 tarihi Gezi Parkı kitlesel protestolarının başladığı tarih oldu. Apolitik denilen gençler kendilerini ilk kez meydanlarda buldu. Yaklaşık 3,5 milyon kişi Gezi Parkı ile bağlantılı 5000'den fazla protestoya katıldı. Gezi Park protestolarında 22 kişi hayatını kaybetti, 8000'den fazla kişi yaralandı. 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelindiğinde Recep Tayyip Erdoğan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Bu konudaki yasa değişikliği 2007 referandumunda kabul edilmişti.
Kardeşlerim, bugün bu seçimi kazanan sadece Recep Tayyip Erdoğan değildir. Bugün milli irade bir kez daha kazanmıştır. Bugün şahsıma oy verenler kadar şahsıma oy vermeyenler de, sevenlerimiz kadar sevmeyenlerimiz de kazanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.
Yurt dışında bütün zorluklara rağmen sandığa gidip bu tarihi seçimde ilk kez oy kullanan kardeşlerime, gümrük kapılarında oy kullanan kardeşlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Bu 5 yıllık süreçte tarihçi Murat Bardakçı'nın Türk müziğindeki bozulmanın sebeplerinden birinin Zeki Müren olduğunu öne sürmesini de atlamayalım. Bu iddia sanat dünyasını ikiye böldü. SBS'in 50. kuruluş yıl dönümü için hazırladığımız SBS'le 50 yılın hafızası bölümümüzde 2010'dan 2015'e kadar olan süreçte Avustralya ve Türkiye'deki gelişmeleri ele aldık.
SBS celebrating 50 years.
Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir sonraki yayınımız yarın 18 Aralık Perşembe saat 2'de başlayacak. Bu arada yarın da devam edeceğiz. Şahri Karayak ve koruması Engin Sever'in suikastı ile alakalı bugün yapılan tören hakkında bir içeriğimiz olacak yarınki yayınımızda. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bugün tabii bu hafta, hatta önümüzdeki haftalar en önemli gelişmeler Bondi katliamı ve onunla alakalı siyasi ve güvenlik gelişmeleri, özellikle istihbarata daha fazla ağırlık vermesi bekleniyor. Hükümetin daha fazla fon aktarılması bekleniyor Asia ve diğer istihbarat birimlerine. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.